Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Yeni yılın ilk programında, ilk günün ve güncelin edebiyatı programında. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Erendiz Atasu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve teknik masada yine Barış Demirel bize eşlik ediyor. Erendiz Hanım'la geçen hafta kendi eserlerinin daha temel özelliklerinden bahsettik. Kadınlık hallerinin, işte bireyin ruh haliyle toplumun ruh halinin birleşmesinin, bunun eserlerdeki ortaya çıkmasının, yazının bir araç olarak bunları nasıl görünür kıldığı üzerinde durduk. Bu hafta biraz daha onun edebiyatında farklı olduğunu düşündüğümüz iki kitaptan bahsetmek, Kızılkale ve Baharat Ülkesi'nin hazin tarihinden bahsetmek istiyorum. Her iki kitapta daha ne diyelim, distopik kitaplar ve bunlar aslında yani sizin edebiyatınızda başka bir üslup ve başka bir dünya açıyor. Bu kitapları nasıl yani kurguladınız ve neden böyle bir şey yazmak istediniz? Özellikle Baharat Ülkesi'nin hazin tarihinden de konuşacağız. Biraz oradan başlayalım mı bu sefer?
Olur. Şimdi insan farklı yerlere gittikçe kadınların farklı ezilme biçimleriyle karşılaşıyor. Bu çok sarsıcı bir deneyim oldu benim için. Mesela turist olarak gitmiştim Hindistan'a. Biz gitmeden birkaç ay önce kadınlar Rajasthan eyaletinde kalabalık bir grup kadın ölen eşle beraber yakılma haklarını, ki bu ölen eşle beraber yakılmanın adı sati geleneği, sati hakkımız engellenemez diye kadınlar büyük bir yürüyüş yapmışlar. Bu fevkalade insanı sarsıcı bir şey. Gene Hindistan bağlamında Ankara Film Festivali'nde zannediyorum Deepa Mehta isimli bir kadın film yönetmeni, Hintli bir kadın yönetmeninin Su filmini görmüştüm. Burada dullar evi denen uygulamayı öğrendim. Bugün hala var mı Hindistan'da bilmiyorum. Belki gizli saklı olarak olabilir. Çünkü müthiş kalabalık bir ülke ve nüfusa kayıtlı olmayan binlerce, milyonlarca insanı var olduğu söylendi. Şimdi dullar evinde şöyle bir garip, çok acı bir şey. Bu insancıl olan Budizm'in Hindistan'daki uygulanışı, her yerde uygulanışı farklı çünkü. Ölen eşle beraber dul kadını yakıyor geleneksel olarak. İngilizler Hindistan'ı istila ettikleri zaman bir hayırlı iş yapmışlar, bunu yasaklamışlar. Bunu yasaklamışlar fakat bu sefer dul evleri denen yerler böyle pıtrak gibi açılmış. Şimdi zengini de buraya bırakıyor dulunu, fakiri de bırakıyor. Mecburiyet yok ama isteyen aile bırakıyor. Çocuk gelinler çok fazla, onların içinde çocuk dullar çok fazla, onlar da bırakılıyor vesaire. Yani korkunç bir şey. Çok sarstı beni bu olay. Ve Hindistan'ı da gördükten sonra Kızılkale'deki o öyküyü yazdım. Fakat öyküye ben sığamadım. Hani içimde uyanan hisler, o çelişkiler, onları ifade etme ihtiyacı ya da anlama ihtiyacı beni bu defa Baharat Ülkesi'ndeki hazin tarihini yazmaya itti diyeceğim. Kızılkale kitabındaki romandan oraya ışınlandım diyeceğim. Sonra tabii Gandhi çok enteresan bir tip, bir karakter. Çok önemli bir tarihi karakter. Bizim tarihimizde tabii Atatürk çok önemli, çok büyük bir karakter. İkisi de farklı devrim yollarından geçiyorlar. İkisi de devrimci aslında. Hani birisi daha böyle mücadeleci, öbürü pasif mücadeleci. İkisinin de sonuçta ulaştığı yer devrimler. Ben başarısı oldu demiyorum. Türk devrimi başarısı olsa bizler olmazdık zaten. Ama yarım başarılar olarak kalıyor. Giderek bakıyorsunuz dünyadaki bütün devrimler yarım başarısızlıklar olarak kalıyor. Ben günümüz düşüncesinin tersini devrimleri desteklerim. Yani çünkü şöyle, evet çok acı oluyor vesaire. Fakat devrimler olmasa da insanlık bir gıdım ilerleyemezdi. Ama neden yarım başarı olarak kalıyor? Hani bu konuda bir tarihçi gibi, bir siyaset sosyolojisi, bilim insanı gibi konuşmak, ukalalık etmek istemem. Ama meseleyi ben kendim anlayabilmek istiyordum. Bunların sonucu olarak Baharat Ülkesi'nin hazin tarihi çıktı. Oradaki karakter, baş kişi, biraz Gandhi, biraz Mustafa Kemal, ne bileyim biraz belki dünyadaki bütün devrimcilerden izler taşıyan birisi. Ve tabii orada gölgede bir kadın var. Gölgede bir kadın var. O kadın belki ön safhada olan, tarihin yazdığı adamlardan çok daha devrimci ruhen, çok daha dayanıklı, çok daha çalışmış. Böyle belki binlerce kadın var. Hani o kadınlara bir saygı göndermesi olsun diye Berrak Su adını verdiğim o kişiyi.
Berrak gerçekten.
O kişiyi yarattım. Ve bir de başka bir şey tabii insanın kurcalıyor. Devrime katılan kadının, şiddet uygulayan kadının kendi içerisinde nasıl bir çelişkiye düştü. Bir de işin o cephesi var. Onları kurcalamak istedim. Öbür kitaplarından farklı, evet.
Evet. Bir de zaten bütün bir ülkeler karması gibi.
Evet.
Yani evet. O yüzden evet. De sanırım tür olarak evet. Hani bunu daha evrensel bir yola evet. Taşımak evet. Ve tam da bu yaşanılanların her dönem ve her coğrafyada mümkün olabileceğini evet. Anlatmak için de bu uygun evet. Bir tür sanırım
evet.
Değil mi?
Çok distopya. Haklısınız. Evet.
Biraz ben şimdi sizin son kitabınıza, Şairin Ölümüne artık biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şairin Ölümünde hazır Baharat Ülkesi'nin hazin tarihinden bahsetmişken Baharat Ülkesi'nden bir aydın da var. Onun hikayesini, bir aydını, Michel'i anlatıyorsunuz bize. Onun neden böyle bir hikaye? Yani o Baharat Ülkesi'ndeki bir şey, yine hani sığamadım demiştiniz ya. Evet. O sığamamak size başka bir şey ki Michel'in yani nasıl bir aydın olduğu da.
Evet, şöyle ifade etmeye çalışayım. Benim gibi insanlara biliyorsunuz münferit feminist diyorlar. Hiçbir grupla tamamen olamıyorum. Sivas felaketi diyeceğim, 1993'te yaşanan o bir gerici kalkışmadır orada yaşanan aslında ve bir katliamdır. Orada tabii hem erkekler hem kadınlar öldü tabii ki. Ve orada yanan genç kızlara Bitişik'teki, şimdi adını söylemek istemediğim bir siyasi oluşumdan işte bir küfürle hani yanın filancalar diye bağırışlar, çığırışlar olduğu da bir gerçek, görgü tanıklarının anlattığı. Feminist gruplarda ilginç bir şekilde bir infial uyandırmadı bu olay. Bu beni çok üzmüştür. Ve tam olarak anlayamamışımdır neden böyle oldu. Oradaki Michel aslında çok entelektüel bir kadın. Fakat onda da böyle bir donukluk var. Feminist bir kadın, mücadeleci bir kadın. Fakat onda da kendi ülkesinin yaşadığı çürümeyi, yozlaşmayı ya anlamak istemiyor, ya anlayamıyor, ya kendi bir psikolojik saplantısından anlayamıyor. Her neyse ve sonunda artık anlayamamanın ötesinde karşısında bir dev gibi duruyor memleketteki kadın düşmanlığı ve çürüme ve yozlaşma ve yobazlaşma ve şiddet. Karşısında onu öyle görünce de tamamen acize düşüyor.
Evet.
Keder içinde kalıyor. Hatasını da kabul etmiyor.
Hı hı.
Ama kilitlenmiş bir şekilde kalıyor.
Evet, Şairin Ölümüne devam edeceğiz. Yine bir ara verelim isterseniz bugün. Ben size Safiye Ayla'yı önermiştim.
Tamam.
Siz de çok eskilerden olabilir.
Evet, olabilir,
olur,
güzel
demiştiniz.
Olur.
O zaman Barış bize çok eskilerden bir Safiye Ayla çalsın şimdi. Evet, merhaba tekrar. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda Erendiz Atasüy ile ikinci programımızı yapıyoruz. İlk programımızda son kitabı Şairin Ölümünü konuşmaya başlamıştık. Bu bölümde de devam edeceğiz. Burada yine kadınlık hallerini ve maalesef günümüzde de oldukça yaygın hale gelen bu pedofili. Özellikle Fük hikayesi ve Vicdan'ın hikayesiyle Ayten'in hikayesi birlikte akar bir şekilde anlatılıyor. Ve yani sonunda biraz spoiler verebiliriz. Onların nasıl birleştiği de tıpkı Mişal'deki bu donukluk gibi aslında Vicdan'da da bir donukluk var. Ve o donukluk onu aslında biraz ne denir kendisi de yaşadığı halde başka birisi buna maruz kaldığında evet yardımcı oluyor biliyoruz.
Ama hissedemiyor.
Hissedemiyor ve kendisi de yaşamış olmasına rağmen o yüzden çok etkileyici bir hikaye.
Evet. Kendi yaşadığını da o kadar unutmuş ki ya da unutmaya çalışıyor. Onu da hiçbir zaman kabul etmiyor. Fakat tabii kız da kabul etmiyor.
O da kabul etmiyor.
Kız da kabul etmiyor. Ve ona yardımcı olan kadına karşı iyi duygular beslemiyor.
Evet, beslemiyor. Aslında ikisi de birbirine çok iyi duygular beslemiyor sanki. Vicdan da yani o ortak deneyim yani maruz, işte tasallut işte ikisinde de. Maruz kalınmış olmak onları birleştirmiyor.
Birleştirmiyor, ayırıyor.
Ayırıyor.
Çünkü unutmak istiyorlar.
Evet.
Çünkü birbirlerine hatırlatacaklar olayı. Çağrışım olacak.
Bir dayanışma olmuyor mesela.
Orada bir dayanışma olmuyor.
Evet ve ama bu işte hani baştan beri konuştuğumuz kadınlık hallerinin bu değişken halleri.
Evet.
Ve bu da bir gerçeklik aslında.
Bu da bir gerçeklik. Tabii.
Ve hani bunu bu şekilde yazmak da çok kolay olmasa gerek herhalde. Değil mi bu şeyi?
hayatta örneklerini görüyorsunuz. Benim tabiatım hani benim de mutlaka unuttuğum şeyler vardır.
Hı hı.
Mümkün değil olmaması. Bilinçaltına bir sürü itilmiş şey var. Hatta belki hayal gücü bilinçaltındaki o itilmişliklerden filanlardan biraz benzin alıyor.
Evet.
Yani ama hani sonunda ben kabul ederim. Hani hatamı da bana, çok sevdiğim bir insan bana kötü bir şey yapmışsa onu kabul etmek çok zordur. Kendinizi aldatmaya gidersiniz değil mi?
Evet. Hani,
çok yaygın bir misal. Sevgiliniz ihanet eder, siz onu görmezden gelirsiniz, bilmezden gelirsiniz, anlamak istemezsiniz filan. Ama yani sonuçta kabul ettiğin zaman benzerlerinle dayanışma kurabiliyorsun. Kabul etmediğin zaman onlardan uzaklaşıyorsun.
Çok doğru.
Benzerlerinden uzaklaşıyorsun.
Evet, evet, kabul etmek gerekiyor zaten dayanışma için de o halde değil mi? Doğru. Evet. Ama bu söylediğiniz hatırlamak, bir şeyleri kabullenmek ya da kabul etmek aslında kitabın tamamına yayılan da bir şey var. Şairin evet, ölümünde, bütün galiba, öykülerde. Evet. Mesela işte Leyla ya da anılar da değişir.
Evet.
Mesela anılar evet. Gerçek evet. Mi hatırladığı evet. Şey? Ben nasıl hatırlanmam?
Evet.
Ya da nasıl benden hiç bahsetmez?
Evet.
Sürekli evet. Mesela bunun üzerine evet. Hikaye dönüyor ve biz de düşünmeye başlıyoruz. Acaba hiç yok mu
evet.
Gerçekten?
Evet.
Ve hani yazı da sadece onu var etmek için mi orada kalmış?
Evet.
Değil mi? Böyle bir sanki çerçeve de kuruyor evet. Gibi geldi. Bana şairin ölümü keza evet. Gerçekten şey gibi. Hani bir sanatçının kendi sanatını ortaya koyarken aslında hayatının işte devrimle, toplumla, kendi üzerine düşünmesiyle,
evet.
işte sevgili, eş ve tabii. Bunlarla birlikte hani bir edebi eser ortaya koyması, sonra bunun sorgulanması, bunun eleştirilmesi. Yani ve hikayede hep şey oluyor. Yani o kadar böyle her şey yoğun bir şekilde yaşanıyor ki ben söylemeyeceğim hikayenin sonunu. O sonundaki yani şairin o son sahnedeki hali diyeyim artık hiç beklenmeyecek bir şekilde aslında ortaya çıkıyor. Yani o son sahnedeki hali sanki o kadar böyle yoğun düşünen bir şair gibi yaşayan, böyle mücadele eden biri değil de çok da klişe biriymiş gibi orada görünüyor. Hani biraz önce bahsettiğimiz acının insanları ortaklaştırmaması gibi. O kadar bir şair olarak tüm hayatının hani sanki kendi hayatına verdiği cevap kendi klişesi gibi. O anlamda da çok etkileyici. Aslında bütün hikayelerin sonu çok etkileyici. Yani hiç bu da ben mesela çok sizin edebiyatınızda bu da önemli bir kitap diye düşündüm mesela şairin ölümü. Biraz böyle o donukluk. Yani hep o ne diyelim işte hikayeyi hiç belki düşünmediğimiz yerden kurmak. Hı. Bir de başka bir şekilde bunları var edebilmek. Bunu biraz...
O hikaye biraz Mayakovski'nin hayatından esinlenerek yazıldı. Tabii çok enteresan hayatı var. Eserleri de öyle. Aslında okuyabilsek muhakkak çok daha etkileyici olur. Ama sadece tamamen ona ait olmasın da hani bir ortak bir şeyler de bulunsun o portrenin içerisinde istedim. Ve sanatçıyla devrimin yolu bana göre bir yerde ayrılmak durumunda. Hı hı. Çünkü devrim realist ve pragmatik bir şey. Sanatçı ne kadar gerçekçi de olsa onun bir romantik ve fazla hayalperest, fazla şefkatli, zalim de olabilse arada sırada, kimi kez fazla şefkatli bir yanı var. Dolayısıyla yolun ayrılmaması mümkün değil gibi geliyor bana.
Hı hı.
Şimdi büyük sanatçılar hem hayal güçleri güçlü insanlar hem gerçekliği kavramaları güçlü insanlar. Şimdi bu bir süre sonra kendi içinde bir bölünme getiriyor.
Hı.
Hayal ettiğiniz şey aşık olduğunuz devrim tıpkı aşık olduğunuz adam gibi veya kadın gibi sizi hayal kırıklığına uğratıyor ve bütün hayatı oraya vermişsiniz. Şimdi bu ikilemi hikayedeki şair aşkında da yaşıyor aslında.
Evet, yaşıyor.
Yani kadın onu seviyor mu sevmiyor mu?
Hayran, bir hayranı.
Bir hayranlığı var. Hı-hı. Bir hayranlığı var, bir şefkati var adama. Ama adamın hı-hı. Onu sevdiği şekilde yani tüm cinselliği, işte şefkati, hayal gücünü... kendini tehlikeye atma durumunu kabul eden bir sevgisi var mı kadının? Aslında kadın bunu pek çok kere ifade ediyor. Hı-hı. Ama adam anlamak istemiyor. Ve ondan sonra müthiş bir çelişkiye düşüyor. adeta kendi içinde yarılan bir uçuruma yuvarlanıyor.
Evet.
Devrim konusunda da, aşk konusunda da.
Evet. Ben programın sonlarına doğru bir de şeyi de sormak istiyorum. Sizin Benim Yazarlarım kitabınızda böyle dönemin hem edebiyat ortamını hem de dönemdeki kadın yazarların karşılaştıkları diyelim bir takım eleştirilere verdiğiniz cevap da var. Bunu ben son derece cesurca buldum. Açıkçası ve bu hani eleştiri ortamının yani değiştiğini düşünüyor musunuz kadın yazarlar açısından? Mesela eskiden bu yana artık kadın yazarlar eleştiriden gerektiği kadar payı alıyorlar mı? Daha böyle onlara hak ettikleri değer ve ne diyelim itina gösteriliyor mu? Bunda bir değişim var mı sizin bütün bu yazarlığınız süresince? Bir de bunu konuşabilirsek.
Şimdi herhalde bir değişim var zannediyorum. Yani benim edebiyata girdiğim dönemde 1980'lerin ortası gibi düşünürsek şahsen ben çok kötü tepkiler almadım. Hı hı. Benim başıma gelen Tanpınar'ın sükut suikastı dediği şeydi. Benim başıma o geldi. Fakat diğer bazı kadın arkadaşlarım, benden daha kıdemli olan, daha çok emek vermiş, belki daha değerli olan insanlar için çok küçültücü laflar kullanıldı. Yani eleştiriyle hiç alakası olmayan, neredeyse terbiyesizlik boyutunda çok küçültücü ifadeler kullanıldığını okudum. Hı hı. Bizzat kendim okudum o yazılarda. Ve hakikaten yaralayıcıydı. Beni yazmaya teşvik eden rahmetli Fethi Naci Bey'in Nazlı Eray'ın bir yapıtı üzerine kaleme aldığı bir yazıydı. Eleştiriyle hiçbir alakası yoktu ve çok incitici bir yazıydı. Ve kadınlığından vurmak, kadınlığından vurmak, özel yaşamından vurmak, bedeninden vurmak, affedersiniz renklisinden vurmaya kadar. O yazıdan bahsetmiyorum. Genel olarak karşılaştığım, okuduğum şeylerden diyorum. O yazıda büyük bir küçümseme vardı ve edebiyatla ilgili hiçbir şey yok. Tabii Fethi Naci Bey değerli bir insan, bunu kabul etmemiz lazım. Yani siz benden çok daha iyi değerlendireceksiniz Türk edebiyatına katkısını. Çok değerli bir edebiyat bilimci. Reşat Nuri Üstün'de vesaire çok önemli araştırmaları var. Fakat yaşamının son yıllarında pek de eleştiri olmayacak yazılar yazdı ve bu şekilde incitici şeyler yazdı. Ben de ona bir cevap yazdım.
Evet, çok cesurca. Bence iyi
bana cevap veremedi. Çünkü polemikçiydi.
Evet.
Ama benim yazı bir polemik yazısındansa edebiyat bilimsel bir takım şeylere dayanan bir yazı.
Evet, öyle.
Onun için bana cevap veremedi. Sukut suikastı oldu. Neyse, ömrünün son zamanlarında barışmıştık ama.
Evet. Neyse. Çok teşekkür ederiz Erendiz Hanım.
Ben
burada
teşekkür
iki
ederim.
Haftadır bizimle birliktesiniz. Ve bugün de yine sizin okurlarınız ve dinleyicilerimiz için okuduğunuz bir bölümle veda edelim. Bugün ne okuyalım?
Gene isterseniz şairin ölümünden bir öyküden bir parça okuyalım. Leyla ya da anılar da değişir. Hani nasıl anılarımız yıllar geçtikçe kafamızda değişime uğruyor ve sonra acaba bir şey oldu mu olmadı mı, biz mi uydurduk onu filan diye bazen kendi kendimize kuşkuya düşüyoruz. Hani ondan alakalı.
Evet,
bir
çok
şey
teşekkür
gibi.
Ederiz tekrar.
Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Eksik olmayın.
Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
10 sayfalık mektubun seninle ilgili bölümü bu kadar. Geri kalanında kendi aşk ıstıraplarını anlatmış Nihan. Sana verdiği makul öğüdü, ileriye bakmak öğüdünü kendi de pek tutabilmişe benzemiyor, değil mi? X'in aile geçmişine dair anlatılan fazla ilgini çekmemiş, belleğinde yer etmemiş. Nihan'ın üstün körü bilgiyle kurguladığı bir yakıştırma diye mi düşünmüşsün? Leyla diye birinden hiç bahis yok diyorsun. Haklı olarak. Onunla da X'in ilişkisi vardıysa Nihan'ın söz etmesi gerekmez miydi diyorsun? Niçin gereksin? Belki bu meseleyi kendisi bildiği için herkesin de bildiğini varsayıyordu ya da bir an önce kendi dertlerini yazma telaşında o an için unutmuş, önemsememişti. Bir yıl sonraki mektupta gene X'ten söz edilmiş. Besbelli Nihan'a bir şeyler sormuşsun X'in nişan meselesi üstüne. Nihan hala X için dertlenmenle ilgili bir yorum yazmamış. Ama sanki X'le sen bir ilişki yaşamamışsınız ya da o bunu bilmiyormuş, belki de unutmuş gibi uzak bir tonda seyrediyor söylemi. Belleğinde hiçbir iz bırakmamış ayrıntıları hayretle okuyorsun bunca yıl sonra. Bir tümceyi tersten, bir kitabı sondan başa doğru okur gibi.